Ayrım 15.
Gündelik yaşantısını çizenlerin, komşuların, iş arkadaşlarının, alışveriş edilen dükkan sahiplerinin saldırgan duyarsızlığı onu fena hırpalamıştı. Bana güveniyordu, gene de tümüyle içten davranamıyordu. Denetim altında yaşamaya öyle alışmıştı ki belki istese de sakınım duvarını yıkamazdı. Kendiliğin benliğini ve başkaldırı yeteneğini yitirmişti. Yadırgıyordum bunu. Acılı bir köylü kadını kadar iyi öğrenmişti sessizce katlanmayı ve dayanmayı. Sıra dışına taşan ilk gerçek sevdayı başaramamak yetmiş miydi soluğunu kesmeye? Nermin düşünce arkadaşlarında sığınacak yeni bir sıradanlık bulmuştu. Karşı çıkan bir sıradanlıktı bu ama gene de sıradanlıktı. Fikriye ablayı belki bunun için daha çok sevmiştim. O bir asiydi, baş kaldırısını başıboş bırakmayan. Ona hayrandım. İlk aşkımın toyluğuyla asık yüzlü garip birisi diye sınıflandırdığım Fikriye ablaya yıllar sonraki karşılaşmamızda ablanmış, annemmiş gibi candan bağlanmıştım. Yalnızdım, üşüyordum, yüreğini bana açacak birisine gereksiniyordum. Fikriye abla yaşamını ve duygularını benden esirgememiş, beni ısıtmıştı. Nermin bizi yeniden bir araya getirdiğinde varlığımı donduran buzulu sezmiş içesine, iri ve sıcak elleriyle ellerimi kavramış, yıllardır kimsenin dokunmadığı yanaklarıma ılık bir öpücük kondurmuştu. Nermin kitabımın adını söylemişti. Okudum demişti Fikriye abla, çok etkilendim. Heyecanlanmış, yanakları pembeleşmişti. Duygulanmıştım, yazarlığımın sevecenlikle karşılanmasına alışık değildim. Ya yoksuyordu insanlar öykü yazmamı ya da garip bir yaratıkmışım gibi bakıyorlardı bana. Kimseye söz etmiyordum yazarlığımdan. Gösterdiği yakınlığın altında Fikriye ablanın beni sürekli incelediğini ayrımsıyordum. Ben de onu tartıyordum ve sanırım o da bunu seziyordu. Yazarlığım sanki aramızdaki dengeyi kurmuştu. Ben yazmışsam o yaşamıştı. Ufak tefek gövdesinde yıllar öncesinin modası yan topuzuyla başının üstünde yükselen aklaşmış saçlarında, sert profilinde, yumuşak bakışlı ela gözlerinde birikmiş yaşanmışlığa hayrandım. Adana'nın nemli sıcağında Dikmen'deki püfür püfür bahçeye kat ettiği yol boyunca yaşanacak ne varsa hepsini görüp anlamıştı. Onu yakından tanıdığım aylarda kişiliğinde neyin ağır bastığını uzun uzun düşünmüş karara varamamıştım. Duyarlı sevecenliğinin mi, tutukluk günlerini de öğrendiği sıkı düzene uyan yaşama biçiminin mi kendisini kapıp koymaya hazır coşkulu yanının mı? Her gidişimizde Nermin'e Seyfi'nin davasıyla ilgili ayrıntıları sorar, gözlüklerini takıp dinlerdi. Sanki böyle daha iyi kavruyordum. Yüzünde yoğun bir dikkat, uyanık, çevik bir anlam belirirdi. Siyasi tutuklamalar üstüne hayli bilgiliydi. Kim olsa eski tüfeklerden birinin karısı olduğunu anlardı. Bazen müthiş neşelenirdi. Bozulan sağlığıyla alay edercesine, kendi kendine gülmesini bilenlerdendi. Yaşlılığın eşiğindeki bu yıpranmış kadının boğazından kopup geldiğine inanması zor, şen kahkahası çınlardı küçük taşlıkta. Bana 35 yıl önceki Adana'nın sıcak gecelerini sevişmeye aç genç Fikriye'yi düşündürüp. Her zaman anlatacağı yeni bir fıkra olurdu. Hep bir şişe rakısı bulunurdu. Kendi içmese de bize sundu. Eşi dostu eksik değildi. Çevrede birçok tutuklu ailesi vardı. Onlarla sık görüşürdü. Dıştan bakılınca dikiş dikerek güçlükle sürdürebileceği yaşamına ve hastalığına karşın kendinden hoşnut dimdik bir kadındı. Ama yüreceği ıssızdı. En gizli köşesinden kırılmıştı. Kırıkları toplayıp yapıştırmıştı ama ekleme yerleri öylesine belirgindi ki. İyi ki sen geldin demişti bana. Eski günleri yok sayarak yaşamaktan yorulmuştum. Nermin suç işlediği yerden ayrılamayan suçlu gibi evime uğrardı. Niçin? Ondan nefret etmedim ki anlamadı. Severim onu. Eskiden de severdim. Kıskandım, öfkelendim mi? Belki. Öyle çok acı çekti ki duygularımın önemi kalmadı. Beni kahreden kocamın Nermin'e tutulması değildi. Bütün sevgi ilişkilerinin doğurduğu acı. Kesin kez umutsuzluk. Nermin yazık etti kendine. Hakkıyla kalsa daha mı iyiydi? Bilmiyorum. Her olasılık kötü. Umutsuzluğu da bu yaratıyor. Fırtınadan en az yarayla ben kurtulmuştum. Kin tutmaya hakkım var mıydı? yaralanmaya öylesine alışmıştınız ki diyememiştim. Nermin geçmişin parçasıydı. Acıyı birlikte bölüşmüştük. Onu bağrıma basmaya hazırdım. İtti beni. Şu berbat düzene karşı çıkan iki insanın dayanışmasıydı beni yalnız bırakmaması. Öz eleştirir yapan bir sosyalist gibi geldi gitti. Bana sıcak bir şeylere ihtiyaç duyuyordum. Kimden gelse kabul edecektim. Nermin'den niçin olmasın? Ve üçümüz birlikte o güzel akşamı yaşamıştık. Yaz gecesinin büyüsü müydü? İçki esrikliği mi? Fikriye ablanın yaklaşan sonu mu Nermin'in duygularını çözen? Sendin demişti Fikriye abla. Suçlamayan, yargılamayan birisiyle arkadaşlık. Nermin'le aramdaki engeli eriten simya buydu. Keşke inanabilseydim. Nermin beklenmedik bir şey yapmış, ağlamıştı. Hakkı Çalışkan'dan başkasını aşkla sevmediğini, o coşkuyu öldüreli beri yüreğinin aşksız çarptığını, aşkınınsa onu utanca ve suçluluğa batırdığını anlatmıştı. Fikriye abla kırışmış ela gözlerini şaşkınlıkla kocaman kocaman açmış hayretle sormuştu. Yavrum sevmekte utanacak ne var? Dünyanın en güzel duygusu niçin suç olsun? Yaşadıklarımıza niçin pişman olalım? Nermin'in gözyaşları bir süre daha akmış ve dinmişti. Sanki bereketli bir yağmur inmiş ve yıllardır yüreğini daraltan basınçlı kara bulutları çözüp dağıtmıştı. Sonra üçümüz birlikte şarkılar söylemiştik. Makamdan makama geçip ardından türküler ve tangolar. Küçük kızlar gibi fıkırdaşmıştık. Fikri ablanın şen kahkahası çınlamıştı taşlıkta. Yaşamlarımız akıp gitmişti gözlerimizin önünden, buruk bir tatla canımızı acıtmadan. O geceden sonra Hakkı Çalışkan Nermin'i çevreleyen yasak bölgelerden biri olmaktan çıkmıştı. Gene de Fikriye ablanın yanında ve geçmişin tanığı Bağ evinde Nermin tedirgindi. Bense orayı seviyordum. Karşı çıkmayla kabul etmenin uzlaşmaya vardığı bu mekan bana yaşamın devingenliğini ve ölümün dinginliğini aynı anda duyuruyordu. Yaşamı değerlendirirken ölçütleri mutlak saflıklar olan sezgiden yoksun kişilerin katılığı, kuramlar ve kurallar yoktu burada. Her türlü kuralla alay edercesine savrulup duran hayatın yürek vuruşları duyuluyordu küçük bahçede. Tutuklanmalar, baskı dönemleri, yıkılan aileler, dul kalmalar, terk edilen çocuklar. Yaşanır biter, hayat sürerdi. Fikri abla gülerek anlatırdı tutukluk günlerini. Huysuz ve tanıştan söz eder gibi. Bağ evinde Seyfi'nin hapisliği ezici bir yıkım olmaktan çıkıyor, yaşamın sıradan olaylarından birine dönüşüyordu. Nermin'in gereksindiği buydu. Kocasının yokluğuna alışmak, alışmaktan ödü patlıyor, yasını sürdürmek istiyordu. Açmazını düşünce arkadaşlarını tanıdıkça daha iyi anladım. Onlar Fikri abladan değişikti. O çevrede her şey olağan dışıydı ve hep öyle kalıyordu. Ölüler unutulmuyor, yaraların iyileşmesine izin verilmiyor, kabuk bağlamış yaralar kanatılıp yeniden açılıyordu. Bitmeyen bir trajedide rol almış gibiydi Nermin'in politik görüşlerini paylaşanlar. Acıdan güç alıyorlardı, sürdürebilmek için. Suçlama dolu gözlerini her yana dikiyor, karşılarındakilerde hep bir şeyleri eksik bırakmış ya da yanlış yapmış duygusunu uyandırıyorlardı. Nermin bir tutuklu eşiydi, bir tür dul. Saygın bir yeri vardı ve tutuklu eşine yakışacak biçimde davranmalıydı. Bazıları için saat kocalarının vurulduğu an durmuştu. Nermin içinse kocasının tutuklandığı anı gösteriyordu hala. Oysa zaman akıp gidiyordu. Bedenimizde, ruhumuzda ve her yerde. Saçlarımızı ağartıp damarlarımızı sertleştirerek, genç kızlığımızın yürek hoplatan sevinçlerini yok ederek. Yaşadığımız kent yalnızlık üretecek kadar kalabalıklaşmıştı. Ve bizler yalnızdık. Evlerimizin içinde ve dışında, ailelerimizle birlikte ya da tek başımıza, içerideki ya da dışarıda yanı başımızdaki kocalarımızla ya da bir zamanlar kocalarımız olan erkeklerin anılarıyla. Hayat bize söz verdiği birçok armağanı esirgemişti ama bir tek şeyi elde etmemizi engelleyememişti. Ondan neler beklenip neler beklenemeyeceğini öğrenmiştik artık. Hiç de az sayılmazdı bu bilgiyi bize zaman vermişti. Zamanı nasıl yoklardık, nerede durduğumuzu biliyorduk. Bu acı idiyse bile artık seçtiğimiz yaşama biçimiyle her ne idiyse o barışmanın saati gelmemiş miydi? Nermin'in yaşamı yeterince acı doluydu. katlanabilmesi için bir parçacık neşe çiçeklenmeliydi yalnız günlerinde. Yıkımların doğurduğu acı bir şeylerin yapımına harç diye koymazsa insan, acı onu zehirlemez mi? Nermin'le yeterince yakın olmadığım Fikriye ablayla usul usul yeni bir dostluğu ördüğüm günlerde Nermin'in yas tutmaktan hoşlandığını düşünüyor, ona için için öfkeleniyordum. Fikriye ablanın hasta gövdesinde bile Nermin'inkinden fazla yaşama sevinci vardı. Bizi bir araya getiren o olmasına karşın kendisini dışlayan bu yeni dostluğa Nermin tepki duyuyor muydu? Öyleyse de belli etmiyordu. Fikriye ablanın hastalığı ilerliyordu. Hastaneye yatmıştı. Nermin onu iyileştirebilmek için paralanıyor, hekimden hekime koşuyordu. Başlangıçta kaderci bir tavırla bakıyordum olup bitene. Giderek Nermin'in çabasından etkilendim. Yararsızlığını bile bile direnmesinde trajik bir güzellik vardı. Artık ikimiz de kendimizi Fikriye ablayı yaşatmaya adamıştık. Yalnızlığımızdan kaçıp tutunduğumuz amaç mıydı bu? Uzun zamandır kabuğumun içinden çıkmamış ve şimdi diğeri için bir şeyler yapmanın tadından kendimi alamıyordum. Her geçen gün Fikriye ablayı daha çok seviyor, kaybetmekten korkuyordum. Nermin'le ben biraz da bizi çevreleyen koşullarla boğuşmanın şehvetine kapılmıştık. Yaşadığımız zaman ve mekanda ölmek tıpkı yaşamak gibi zordu. En basit gereksinimlerin karşılanması bozuk işleyişlere çarpıp güçleşiyordu. Hastanelerde yatak bulmak bir savaştı. İlaçlar ateş pahasıydı. Çoğu piyasada yoktu. Her yanımızı engeller sarmıştı. Pes etmeyi kendimize yediremiyorduk. Fikri abla çektiklerimizi bilse bize acırdı. Nermin hala mı suçunun diyetini ödüyordu? Fikri ablaya her şeyi kolayca çözümlediğimizi söylemiştik. İnanmıştı, sağlıklı yaşamıştı. Hastalık serüveninin acıklı güldürüsünü bilmiyordu. Verdiğimiz uğraşı, Nermin'le aramdaki titrek sevgiyi bir umarsızlık savaşı mı birlikte yürütenlerin kopmaz bağlarına pekiştirecekti ve ikimiz Fikriye ablayı unutacaktık. Ama bu daha sonraydı. Hastaneye ilk yatışından kısa bir süre sonra hastalığına ilgisini kaybetti Fikriye abla. Önceleri benimsediği alaycı tavırlarından farklıydı bu. Sanırım yapacak bir şey kalmadığını sezmiş, hastalığını unutmayı seçmişti. Daracık hastane yatağı onu şimdiye katılmaktan alıkoyuyordu ve Fikriye abla hiç olmazsa eskiden doyasıya yaşadığını kendisine kanıtlamak gereksinimi duyuyordu. Yüzünü geçmişe dönenlerden değildi ama bu son hastalığında geçmiş hep yanı başındaydı. Bir iç hesaplaşma yaşıyordu. Yolun sonuna gelince soruları daha fazla erteleyemenin manası yoktu. Sevecenlikle gülümsemişti bana. Yaşlanınca gizli kapaklı bir yerlerde birikmiş soruların tuzağına düşmeyeceksin demişti. Kendinle her gün hesaplaşıyorsun. Bunun iyi bir yöntem olduğundan kuşkuluydum. Düşünmek yaşamayı engelliyordu. Nermin iç hesaplaşmaların yabancısıydı. Henüz o güzel akşam yaşanmamıştı ve Fikriye abla benimle olmayı yeğliyordu. Nasıl da yakındık o günler. En son ve kaçınılmaz yalnızlığı yaşayan Fikriye abla ve kendi yarattığı yalnızlığında boğulan ben, içtenliğin güçlü iplikleriyle bağlanıyorduk birbirimize. Biraz iyileşince evine döndü. Hala geçmişi sorguluyor, beni yanında istiyordu. Hastaneye ikinci yatışından önce bütün hesaplar tamam, artık defteri kapatabilirim dedi. Gerçekten öyle miydi? Geçmişle kavgası Hakkı Çalışkan'da düğümleniyordu. Onu anılarında nereye oturtacağını bilemiyordu. Sabırla dinliyordum. Ölümle karşılaşmadan önce hayatla hesaplaşmasını kesin bir sonuca ulaştırmak istiyordu. Bir gün ansızın artık savsaklayıp durduğum sorunun cevabını kabullenebilirim dedi. Bana karşı duyduklarına sevgi adı verilemez. Beni hiç sevmedi. İrkildim. Koca bir yaşam nasıl böyle kısa ve kuru özetlenebilirdi? Ne beni, ne Nermin'i, ne de sonunda evlendiği kadını. Bizde sevdiği sadece bıraktığı etki, yarattığı hayranlıktı. Uzun yıllar gerçeğe gözlerimi yumdum. Ben de kendi gölgesini sevdiğini kabul etmek istemedim. Görüntüsünü yansıtmaz olur olmaz başka aynalar arardı. Sıkıntı duyuyordum. Vardığı sonuç bu olmamalıydı. Geriye güzel bir şeyler kalmalıydı. Hayır dedim, katısınız, derin bir soluk aldı. Şimdi rahatladım. Son bağımdan kurtuldum. Ona hala acıyordum, biliyor musun? Bilmez miyim? Niçin erkeklerimizi çocuklarımız yerine koyarız ki? Evet, Hakkı'yı sevmiyordum. Ama hala sorumluluğunu taşıyordum. İçtikçe kahroluyordum. Elimden bir şey gelmiyordu. Kendini mahvetmesini sanki bütün hayatımızın, mücadelemizin, çektiklerimizin inkarıydı. Buna dayanamıyordum. Tek yapabildiğim Nermin'den onu terk etmemesine rica etmekti. Ve bu sadece Nermin'in kararını kesinleştirmesi sonucunu verirdi. Nermin aradan çekildikten sonra dostlar bizi barıştırmak istediler. Boşuna çaba. Birbirimize verecek neyimiz kalmıştı? Bu evin içinde çoktan birbirimizi kaybetmiştik. Utanıyordu ve utancı hiçbir kadını beceremeyeceği kadar onu benden uzaklaştırmıştı. Ona suçluluğunu hatırlatıyordum. Hakkı çalışkan da mı kendisine asla bağışlamayanlardandı? Kocamı gözlüyordum. Yıllar önce tanıdığım adama, Adana'daki Hakkı'ya benzemeye başlamıştı. Gerçek ağır ağır aydınlandı. Sevdalanıyordu. Seminerdeki kızlardan birine, hangisine ne fark ederdi ki? Böğrüme yavaş yavaş bir bıçak sokuluyordu. Acı büyüyordu her gün, ölüyordum. Beni terk etmişti. Yanımda da olsa gitmişti. Onu tutmaya çalışmadım. Ya benim sevgime ne olmuştu? Kupkuruydum. Yıllarca içimde kocaman bir boşlukla mı yaşamıştım? Yüreğim daralıyordu Fikriye ablayı dinlerken. Kaçınılmaz mıydı bir kadınla erkeğin paylaştıklarının tükenişi? 74 affından sonra müthiş bir çalışma temposuna girmiştik ikimiz de. Herhalde bizi politik hareketin içine iten sadece düşüncelerimiz değildi. Aramızda beliren çatlağı göz ardı etmek istiyorduk. Geriye bakıyorum da bizim hiç özel yaşamımız olmadı ki. Özel anlarımız vardı. Hepsi bu. Özel yaşamımız olduğu zaman onunla ne yapacağımızı bilemedik ve onu yok ettik. Bilemiyordum, belki de özel yaşamı akşam yemeğinden sonra televizyonun karşısında korumaya çalışırken uyuyakalıp yitirmektense bir mücadelenin içinde yok etmek daha iyiydi. Nermin hikayesi bittikten ve Hakkı yeniden evlendikten sonra bile bir yanım ona aitti. Üzülüyordum. İçmeyip ne yapacaktı? Nefret ettiği küçük burjuva hayat tarzının içine düşmüştü. Sınıfı onu geri aldı. Hakkı çalışkanı hırpalayan yalnız yaşlanmak mıydı? Yoksa yıllardır hapislerde, sürgünlerde kendisine rağmen sürdürülmüş mücadele mi? Bir İstanbul efendisi. Bazısı bir kimlik yaratır kendisine, bir rol yazar. Kendisi olmayan kendisini oynar. Sıradan, yeteneksiz öykünmecilerden farklıdır. Yapmacık yoktur yapıtlarında. Rolüne kendisinden bir şeyler katar ve rolünden bir şeyler özümser. Gene de kendisiyle rolü özdeş değildir. Hakkı çalışkan yorgun düşmüş, kendisini ve rolünü yok etmişti. Belki de mutlak ve şaşmaz değerlere inanmaların yargıları yıpratmıştı onu. Kalbi paralanırken onların karşı çıkışlarında ya da dostça olmayan susuşlarında tüketmişti. Yıktığı ilk evlilik karşı saftan birinindi. Açıklanabilirdi, alkışlanabilirdi bile. Ya ikincisi, Fikriye ablayı terk edişi ekonomi bilimiyle irdelenebilir miydi? Ona hoşgörü gösterebilecek tek kişi Fikriye ablaydı, bunu biliyor muydu? Ona geçmişi nereden nereye geldiğini hatırlatıyordum. Dostluğumu istemedi ve kendisi bana dost olmadı. Başkalarıyla birlikteyken fark etmiyorduk ama ikimiz yalnız kalınca yabancıydık. Ne yazık ki ona doğrudan faydası dokunmadıkça Fikriye'yi Fikriye yapan şeylerden hiçbirini sevginin hiçbir biçimiyle yumuşaklıkla ve şefkatle sevmeye hazır değildi. Bir zamanlar bana ait olan taze vücuttan gayrı. En kötüsü bunları hiç ama hiç fark etmedi. Benim fark ettiğim zaman artık çok geçti. Tenin sıcaklığından, sevişme terinin buğusundan yaratılmış yanılsama. Beni sevmedi. Artık son bağımdan da kurtuldum. Şimdi serbestim. İncelmiş yüzündeki durgunluk ürperticiydi. Hala yaşama tutkusuyla yanan gözlerinden lağım kokulu sokaklarda oynayan çocuk Fikriye, zengin evine gelin gitmiş genç Fikriye, Hakkı çalışkana sevdalanmış Fikriye, tutuklulukta bilenmiş Fikriye aynı anda bakıyordu. Çocukluğu kupkuru yoksullukla azgın varsıllığın sırt sırta yaşandığı bir kentte, Adana'da geçmişti. İki zıtlığın arasına sıkışmış bir ailenin kızıydı. Küçükken yaşadığı kenti keskin bir bıçakla ikiye yaran bu yabanıl yaşama tepki duymuştu. Para sıkıntısı çekilmeyen evinin bitişiğindeki yıkık dökük tek odalı konduların çevrildiği avluyu, burada üst üste yaşayan partal giysili soluk benizli insanları şaşkınlıkla izler, anlayamaz, içi burkulurdu. Haminnesinin karşı çıkmalarına, öfkelenmelerine, ceza vermelerine aldırmaz, mahalledeki yoksul çocuklarıyla oynardı hep. İlkokula başlayınca gene onlarla arkadaşlık etmişti. İlk aşkı onlardan biriydi. Yalın ayak gazete satan bir çocuk. Fikri abla onu hiç unutmamıştı. Ailesi Fikri ablayı okutmamış, gencecik yaşında evlendirmişti. Sevmeden varmıştı ilk kocasına. Sevmeden gebe kalmıştı oğluna ve kızına. Neye uğradığını anlayamadan kendisini gösterişli bir Adana evinde iki çocuğuyla hapis bulmuştu. Yaşam o tutkun olduğu yaşam yıldızlar kadar uzakta. Kocası varsıllığa doğru yol alan bir tüccardı. Sonradan bir fabrikaya ortak olmuştu. Para oluk gibi akmıştı ellerine. Bir türlü uyuşamamışlardı. Fikri ablanın okuma tutkusuna akıl erdiremez, alay ederdi kocası. Adana barlarında gezerdi. Adet böyleydi çünkü. Fikri abla bir gün bile kıskanmamıştı onu. Barlardaki kızları düşünmüştü. Pamuk tarlalarının sıcağında, çırçır makinelerinin tozundan ve gürültüsünden kopup gelen, göbek atan, içki kokan, salyalı ağızların öptüğü, boyunlarına beşi birlik takılan, bıçaklanan kızları. Çocukken sevdiği yalın ayak gazete satıcısını düşünmüştü. Ailesini, niçin onu bu evliye ittiklerini, niçin herkesin acı çektiğini. Hande ise dünyayı yerinden oynatabilecek bir gücün gövdesinde ve ruhunda biriktiğini duyuyordu. Basınç altında sıkıştırılmış havaya benzeyen, tepkimi boşaltmasaydım ne olurdum acaba? Canıma mı kıyardım? Ve bir gün birikimi taşıracak uyarı çıkıverdi karşısına. Genç bir adamın varlığında. Hakkı çalışkan, Adana'da sürgündü. Fikri ablanın kocasının yanında çalışıyordu. Küçük bir katipti. Birkaç yıl hapis yatmıştı. Başlangıçta onun bedenindense Adana erkeklerinin sıcakta hepten baygınlaşmış kösnül gözlerindekine hiç benzemeyen düşünceli bakışları çekmişti Fikri ablayı. Gördüğüm en güzel gözlerdi. Gri, derin, hüzünlü. Sonra da cezaevi anları ve sonra okudukları düşünceleri ve olanlar olmuştu. Adana'nın sıcağında susuz kalmış iki ruh sevdalanmışlardı birbirlerine. Fikri abla sıcak gecelerde etinde yalımlanan tüm kadınsı tutkuyla sevmişti Hakkı'yı. Nasıl terk edebilmişti kocasını ve çocuklarını? Bir bakıma her şeyin sonu olmuştu bu. Kırkların Adana'sında bir kadının kocasını terk etmesi akıl dışıydı. Fikri abla her şeyini yitirmiş ya da kendi elleriyle atıvermişti. Evliliğini, ailesini ve sınıfını. Çocukluğundan beri Adana'nın kıyıcı yaşamına duyduğu tepki, kadın olalı ruhunu ve etini oyan, doyurulmamış gereksinimler onu dosdoğru Hakkı Çalışkan'a itmişti. Çok da zor olmamıştı kararını vermesi, bedeli acıyla ödense de. Kocası yaralanmıştı, incinmişti, öyle ki öfkelenmemişti bile. El alemin önüne kemik bile atmadığı komünist köpeği aldık kapımızda besledik, karımızı ayart mı demişti. Başka laf etmemişti. Bütün bunlar çok eskidendi ve başka yaşamda olmuştu. Sildim attım Hakkı'dan öncesini. Fikri abla işsizlik, hapislik, yarı açlık, baskılar ve dışlanmalarla dolu gerçek yaşamına Hakkı Çalışkan'la birlikte başlamıştı. Bu aşkla birlikte doğmuştu. Oysa çok daha önceleri Adana'da sıtmayla kadillakların yan yana gezdiği sokaklarda yalın ayaklı çocuklarla oynarken yoğurmuştu hamurumu. Hakkı Çalışkan cezasını bitirince Ankara'ya gelip yerleşmişler, nikahlanmışlardı. Hakkı Çalışkan bulabildiği işlerde çalışıyor, Fikri abla dikiş dikip nakış işliyordu. Başlangıçtaki tutkuya ne olmuştu? Bunu düşünmeye zamanımız yoktu. Gene de birbirimizle derinden bağlıydık. Birlikte göğüs gerdiğimiz zorluklar bizi bağlıyordu. 51 tevkifatında ikisi de tutuklanmışlardı. Daha yeni yerleşmişlerdi Ankara'ya, acı dolu yıllardı.